Seslendiren İpek Gilik. Ayrım 7. Medeni Usul Hukuku 3305 kodlu kitap. Sayfa 54. 1. Medeni usul hukukunun öncelikli ve en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Davaların karara bağlanması sürecinin tabi olduğu kuralları düzenlemek, bu yolla belirlilik sağlamak ve keyfiliğin önüne geçmek. B. Hukuki güvenliği sağlamak. C. Sosyal barışı sağlamak. D. Maddi gerçeğe ulaşılmasını sağlamak. E. Adaletin gerçekleştirilmesini sağlamak. Yanıt A. Davaların karara bağlanması sürecinin tabi olduğu kuralları düzenlemek, bu yolla belirlilik sağlamak ve keyfiliğin önüne geçmek. 2. Anayasanın 142. maddesi gereğince mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri aşağıdaki hukuk kurallarından hangisiyle düzenlenir? A. Uluslararası anlaşmayla, B. Yönetmelikle, C. Tüzükle, D. Kanun hükmünde kararnameyle, E. Hukukla. Yanıt E. Kanunla. 3. Bir menfaatin buna riayetle yükümlü olan kişi tarafından ihlal edilmesi halinde ihlale bağlanan müeyyideyi doğrudan doğruya hak sahibinin uygulamasına ne ad verilir? A. Dava, B. İcra takibi, C. Uzlaşma, D. Bizzat ihkak-ı hak, E. Mücbir sebep. Cevap D. Bizzat ihkak-ı hak. 4. Nitelikleri açısından bir bütün teşkil eden dava ve işlerin ayrı bir yargılama usulüne tabi kılınmasıyla oluşturulan bütünlüğe ne ad verilir? A. Görev, B. Yetki, C. İş bölümü, D. Yargı kolu, E. İş dağılımı. Yanıt D. Yargı kolu. 5. Aşağıdaki davalardan hangisinde hakim dar ve teknik anlamda yasaklı olduğu için bir davadan çekilmek zorunda değildir? A. Nişanlısının davasından, B. Kendisiyle arasında evlatlık bağı bulunanın davasından, C. Daha önce tanık sıfatıyla dinlendiği davadan, D. İki taraftan birinin vekili veya vasi sıfatıyla hareket ettiği davalardan, E. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin davasından. Yanıt C. Daha önce tanık sıfatıyla dinlendiği davadan. 6. Hakimin reddi talebinin merci tarafından kabul edilmesinin hakkında red istemi bulunan hakim tarafından yapılan işlemlere etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Red sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hakim tarafından yapılan esası etkili işlemler davaya daha önce bakan hakim tarafından iptal edilir. B. Davanın açıldığı tarihten itibaren reddedilen hakim tarafından yapılan esası etkili işlemler davaya daha sonra bakan hakim tarafından iptal edilir. C. Red sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hakim tarafından yapılan ve red talebinde bulunan tarafça itiraz edilen esasa etkili işlemler davaya daha sonra bakan hakimler tarafından iptal edilir. D. Red sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hakim tarafından yapılan ve red talebinde bulunan tarafça itiraz edilen tüm işlemler davaya daha sonra bakan hakim tarafından iptal edilir. E. Davanın açıldığı tarihten itibaren hakkında red isteme bulunan hakim tarafından yapılan ve red talebinde bulunan tarafça itiraz edilen tüm işlemler merci tarafından iptal edilir. Yanıt C. Red sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hakim tarafından yapılan ve red talebinde bulunan tarafça itiraz edilen esası etkili işlemler davaya daha sonra bakan hakim tarafından iptal edilir. 7. Hakimin yasaklılık hallerinin dikkate alınması, ileri sürülmesi ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Taraflar yargılamanın her aşamasında hakim için yasaklılık sebebi bulunduğunu ileri sürerek hakimin davadan çekilmesini isteyebilirler. B. Yasaklılık sebeplerinden birinin var olması halinde hakim talep olmasa dahi çekilme kararı vermek zorundadır. C. hakkında yasaklılık sebebi bulunan bir hakim tarafından yapılmış tüm işlemler üst mahkemenin kararıyla herhalde iptal edilir. D. Yasaklılık sebebi bulunmasına rağmen davanın her iki tarafı da hakimin davaya devam etmesini talep ederlerse hakim davaya bakmaya devam edebilir. E. Hakkında yasaklılık sebebi bulunan hakim çekilme kararını bizzat kendisi verir. Yanıt D. Yasaklılık sebebi bulunmasına rağmen davanın her iki tarafı da hakimin davaya devam etmesini talep ederlerse hakim davaya bakmaya devam edebilir. 8. Mahkemelerde iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını hakimin dikte ettirmesiyle tutanağa geçirmekle yükümlü görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Yazı işleri müdürü, B. Mübaşir, C. Zabıt katibi, D. Savcı, E. Avukat. Yanıt C. Zabıt katibi. 9. Miras hukuku alanında yapılan ölüme bağlı tasarrufların iptaline ve tenkisine ilişkin davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Terekenin bulunduğu yer mahkemesi, B. Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi, C. Mirasçılardan birinin yerleşim yeri mahkemesi, D. Ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı yer mahkemesi, E. Lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kişinin bulunduğu yer mahkemesi. Cevap B şıkkı. Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi. 10. Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davalar yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye'de yer itibariyle yetkili mahkemede bulunamaması halinde öncelikle aşağıdaki mahkemelerden hangisinde görülür? A. İlgilinin Türkiye'de sakin olduğu yer mahkemesinde. B. İlgilinin Türkiye'deki son yerleşim mahkemesinde. C. Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde. D. İlgilinin Türkiye'de mallarının bulunduğu yer mahkemesinde. E. İlgilinin Türkiye'de nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesinde. Cevap A şıkkı. İlgilinin Türkiye'de sakin olduğu yer mahkemesinde. 11. İcra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetleri incelemekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Sulh Hukuk Mahkemesi, B. Asliye Hukuk Mahkemesi, C. Tüketici Mahkemesi, D. İcra Mahkemesi, E. İş Mahkemesi. Cevap D şıkkı. İcra Mahkemesi. 12. Aksine bir düzenleme olmadıkça çekişmesiz yargı işlerinde genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Asliye Hukuk Mahkemesi, B. Sulh Hukuk Mahkemesi, C. Asliye Ticaret Mahkemesi, D. İcra Mahkemesi, E. Kadastro Mahkemesi. Cevap B şıkkı. Sulh Hukuk Mahkemesi. 13. Medeni hukuktaki tasarruf yetkisinin medeni usul hukukunda karşılığı olan müessese aşağıdakilerden hangisidir? A. Dava ehliyeti, B. Taraf ehliyeti, C. Taraf sıfatı, D. Fiil ehliyeti, E. Dava takip yetkisi. Cevap E şıkkı. Dava takip yetkisi. 14. Dava sonunda verilecek olan hükümden hukuki durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan üçüncü kişilerin taraf sıfatı kazanmaksızın görülmekte olan bir davaya katılarak kendi hukuki menfaatlerini koruyabilmelerine imkan veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Asli müdahale, B. Feri müdahale, C. İhtiyari dava arkadaşlığı, D. Şekil mecburi dava arkadaşlığı, E. Maddi mecburi dava arkadaşlığı. Cevap B şıkkı. Feri müdahale. 15. Açılan davanın taraflarında biçimsel olarak davacı ve davalı rolünde yer alan kişilerin maddi hukuk açısından dava konusu yapmış olan hak veya hukuki ilişkinin de hak sahibi ve borçlu olarak tarafı olup olmadıklarını ifade eden usul hukuku kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Davayı takip yetkisi, B. Taraf ehliyeti, C. Taraf sıfatı, D. Dava ehliyeti, E. Tasarruf yetkisi. Cevap C şıkkı, taraf sıfatı. 16. İhtiyari dava arkadaşlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Delillerini diğer dava arkadaşlarından bağımsız olarak ileri sürebilir. B. İhtiyari dava arkadaşlarından her biri diğerinin ileri sürdüğü ortak iddia ve savunma sebepleri arasında yer alan itirazlardan kendisi için de yararlanabilir. C. İhtiyari dava arkadaşları ortak vakaların aydınlatılması için sunulan delillerden kendisi için de yararlanabilir. D. İhtiyari dava arkadaşları iddia ve savunma sebeplerini diğerlerinden bağımsız olarak kullanabilir. E. İhtiyari dava arkadaşlarının her biri diğerinin yapmış olduğu kanun yolu başvurusuna yararlanabilir. Cevap E şıkkı. İhtiyari dava arkadaşlarının her biri diğerinin yapmış olduğu kanun yolu başvurusuna yararlanabilir. 17. Bir inşai davanın mahkeme tarafından kabulü halinde verilen hükme ne ad verilir? A. İnşai hüküm. B. Ceza hükmü. C. Eda hükmü. D. Tespit hükmü. E. Düzeltici hüküm. Cevap A şıkkı. İnşai hüküm. Talep konusu 18. Talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olduğu durumlarda, talebin sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülmesi suretiyle açılan dava türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Kısmi dava. B. Seçimlik dava. C. Terditli dava. D. Objektif dava birleşmesi. E. Belirsiz alacak davası. Cevap A şıkkı. Kısmi dava. 19. Aşağıdakilerden hangisi genel dava şartlarından biri değildir? A. Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi. B. Tarafların taraf sıfatına sahip olması. C. Tarafların dava ehliyetine sahip olması. D. Tarafların dava takip yetkisine sahip olması. E. Davanın daha evvel açılmış ve halen görülmekte olmaması. Cevap B şıkkı. Tarafların taraf sıfatına sahip olması. 20. Bir davada ön inceleme aşamasından sonra gelen aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Lahiyalar teatisi, dilekçeler aşaması. B. Sözlü yargılama. C. Hüküm. D. Geçici hukuki koruma. E. Tahkikat. Cevap E şıkkı. Tahkikat. Sayfa 58. Ara deneme sınavı 2. 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukundaki yargı kollarından biri değildir? A. İdari yargı. B. Hesap yargısı. C. Adli yargı. D. İş yargısı. E. Anayasa yargısı. Cevap D şıkkı. İş yargısı. 2. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda ilk derecede görev yapan özel mahkemelerden biri değildir? A. Tüketici Mahkemesi. B. İş Mahkemesi. C. Kadastro Mahkemesi. D. Aile Mahkemesi. E. Sulh Hukuk Mahkemesi. Cevap E şıkkı. Sulh Hukuk Mahkemesi. 3. Bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen cebire ne ad verilir? A. Bizzat ihkaki hak. B. Geçici hukuki koruma. C. Dava. D. Nihai karar. E. Müeyyide. Cevap E şıkkı. Müeyyide. 4. Mahkemelerde yargılamadan evvel ve gerektiği hallerde dava dosyasını incelemek için hakime vermek ve zamanında eksizlik olarak teslim almakla yükümlü görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Yazı işleri müdürü. B. Zabıt katibi. C. Mübaşir. D. Savcı. E. Avukat. Cevap B şıkkı. Zabıt katibi. 5. Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden aşağıdaki mercilerden hangisine bağlıdır? A. Hakimler ve savcılar yüksek kuruluna. B. Yargıtay'a. C. İçişleri Bakanlığı'na. D. Adalet Komisyonu'na. E. Adalet Bakanlığı'na. Cevap E şıkkı. Adalet Bakanlığı'na. 6. Aşağıdakilerden hangisi hakimin reddi sebeplerinden biri değildir? A. Hakimin davada kanunen gerekmediği halde taraflardan birine görüşünü açıklamış olması. B. Hakimin bakmakta olduğu davada daha önce tanık olarak dinlenmiş olması. C. Dava devam ederken taraflardan biri ile hakim arasında görülmekte olan bir dava bulunması. D. Taraflardan birinin hakimin babasının teyzesinin oğlu olması. E. Hakimin davanın taraflarından birine dava ile ilgili yol göstermiş olması. Cevap D şıkkı. Taraflardan birinin hakimin babasının teyzesinin oğlu olması. 7. Adli yargı kolunda açılan bir davanın görüleceği genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi. B. Davacının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi. C. Dava konusu şeyin bulunduğu yer mahkemesi. D. Davalının sakin olduğu yer mahkemesi. E. Davalının eşyalarının bulunduğu yer mahkemesi. Cevap A şıkkı. Davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi. 8. Asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A. İş bölümü. B. Görev. C. İş dağılımı. D. Yetki. E. Yargı yetkisi. Cevap B şıkkı. Görev. 9. Görevsizlik kararı ile dosya kendisine gönderilen mahkemenin davaya devam etmesi durumunda görevsiz mahkemede yapılmış bulunan taraf usul işlemlerin akıbetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Görevsiz mahkemede yapılan taraf usul işlemleri geçerlidir. Tekrar edilmeleri gerekmez. B. Görevsiz mahkemede yapılan tüm taraf usul işlemleri geçersizdir. Görevli mahkeme tarafından tekrar edilmeleri gerekir. C. Görevsiz mahkemede yapılan esasa etkili taraf usul işlemleri geçersizdir. Görevli mahkeme tarafından tekrar edilmeleri gerekir. D. Görevsiz mahkemede yapılan taraf usul işlemlerinin geçerli olup olmadığını görevli mahkeme tarafından karar verilecektir. E. Taraflar görevsiz mahkemede yapılan taraf usul işlemlerini geçerli kabul ettikleri takdirde görevli mahkeme tarafından işlemler tekrar edilmez. Cevap A şıkkı. Görevsiz mahkemede yapılan taraf usul işlemleri geçerlidir. Tekrar edilmeleri gerekmez. 10. Yetki sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yetki sözleşmesini ancak tacirler ve kamu tüzel kişileri yapabilir. B. Kural olarak dava hem yetki sözleşmesi ile belirlenen yerde hem de genel yetki kuralı veya kesin olmayan özel yetki kuralı ile belirlenen yetkili mahkemede açılabilir. C. Yetki sözleşmesinin yazılı olması geçerlilik şartıdır. D. Kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi yapılamaz. E. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konular bakımından yetki sözleşmesi yapılamaz. Cevap B şıkkı. Kural olarak dava hem yetki sözleşmesiyle belirlenen yerde hem de genel yetki kuralı veya kesin olmayan özel yetki kuralı ile belirlenen yetkili mahkemede açılabilir. 11. Fer'i müdahalenin tek başına yapabileceği işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dava konusu üzerinde tasarruf sonucunu doğuran işlemleri yapılabilir. B. Yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia veya savunma vasıtalarını ileri sürebilir. C. Duruşmalara katılabilir. D. Dava dosyasını inceleyebilir. E. Yanında katıldığı tarafın işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü usul işlemini yapabilir. Cevap A şıkkı. Dava konusu üzerinde tasarruf sonucunu doğuran işlemleri yapabilir. 12. Bir davada taraflardan birinin taraf sıfatına sahip olmadığı şeklindeki savunmanın hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Maddi hukuka ilişkin itiraz. B. İlk itiraz. C. Maddi hukuka ilişkin def'i. D. Dava şartı itirazı. E. Bekletici sorun. Cevap A şıkkı. Maddi hukuka ilişkin itiraz. 13. 15 yaşındaki bir küçüğün taraf ve dava ehliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Taraf ehliyeti yoktur, dava ehliyeti vardır. B. Taraf ehliyeti ve dava ehliyeti vardır. C. Taraf ehliyeti vardır, dava ehliyeti yoktur. D. Taraf ve dava ehliyeti yoktur. E. Taraf ehliyeti yoktur. Dava ehliyeti ise sadece şahsa sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması ve kendilerine bırakılmış mal ve alacakların üzerinde tasarruflar bakımından vardır. Cevap C şıkkı. Taraf ehliyeti vardır, dava ehliyeti yoktur. 14. Maddi mecburi dava arkadaşlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Maddi mecburi dava arkadaşları haklarının korunması için birlikte dava açmak zorundadır. B. Maddi mecburi dava arkadaşları hakkında mahkeme tarafından tek bir hüküm verilmesi gerekir. C. Maddi mecburi dava arkadaşları kanun yoluna birlikte başvurmalıdır. D. Maddi mecburi dava arkadaşlarına karşı birlikte dava açılmalıdır. E. Dava bütün maddi mecburi dava arkadaşları tarafından birlikte açılmışsa, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaşlarının yapmış oldukları usul işlemleri sadece kendileri bakımından sonuç doğurur. Cevap E şıkkı. Dava bütün maddi mecburi dava arkadaşları tarafından birlikte açılmışsa, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaşlarının yapmış oldukları usul işlemleri sadece kendileri bakımından sonuç doğurur. 15. Davanın açıldığı tarih itibariyle alacağın miktarını tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği hallerde alacaklının sadece hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirtmek suretiyle açtığı dava türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Terditli dava. B. İnşai dava. C. Belirsiz alacak davası. D. Seçimlik dava. E. Objektif dava birleşmesi. Cevap C şıkkı. Belirsiz alacak davası. 16. Aşağıdakilerden hangisi genel dava şartlarından biri değildir? A. Yargı yolunun caiz olması. B. Davacı tarafından yatırılması gereken gider avansının yatırılmış olması. C. Davanın iş bölümü kuralına uygun mahkemede açılması. D. Türk mahkemelerin yargı hakkının bulunması. E. Davanın daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması. Cevap C şıkkı. Davanın iş bölümü kuralına uygun mahkemede açılması. 17. Bir davada mahkemenin dava şartlarını ve ilk itirazları incelediği, uyuşmazlık konularını tam olarak belirlediği, tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yaptığı, tarafları sulhe teşvik ettiği temel aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Tahkikat. B. Layihalar teatisi. C. Ön inceleme. D. Hüküm. E. Sözlü yargılama. Cevap C şıkkı, ön inceleme. 18. Dava ile ileri sürülen talebin dayandığı vakaların hukuki niteliği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A. Dava sebebi. B. Hukuki sebep. C. İstinaf sebebi. D. Dava konusu. E. Talep sonucu. Cevap B şıkkı, hukuki sebep. 19. Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının maddi hukuk bakımından doğurduğu sonuçlardan biridir? A. Dava açılmadan önce alınmış olan ihtiyadi tedbir kararının korunması. B. Zaman aşımı süresinin durması. C. Derdestlik oluşması. D. Hak düşürücü sürenin korunması. E. Davayı geri alma yasağının doğması. Cevap D şıkkı. Hak düşürücü sürenin korunması. 20. Davanın geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Davanın geri alınması yasağı kanuna göre davanın açıldığı anda başlar. B. Davacının davasını takipten vazgeçmesinin yollarından biridir. C. Davasını geri alan davacı aynı konuda aynı tarafa karşı daha sonra tekrar dava açabilir. D. Davacının davasını geri alabilmesi için mahkemenin onayına veya karşı tarafın muvafakatine ihtiyacı yoktur. E. Davanın geri alınmasıyla birlikte iyi niyetin ortadan kalkması ve temerrüt dışında dava açılmasına bağlı olarak doğmuş bulunan sonuçlar ortadan kalkar. Cevap D şıkkı. Davacının davasını geri alabilmesi için mahkemenin onayına veya karşı tarafın muvafakatine ihtiyacı yoktur.
7. ayrımın sonu, sayfa 61.